Ayrım 9, sayfa 83. 5. Maura öğleden sonra binadan çıktığında yeniden kar yağıyordu. Kanatlarını çırpıp park etmiş arabaları hafifçe aydınlatan beyaz gece kelebekleri gibi yumuşak, dantele benzeyen kar taneleri. O gün hava koşullarına uygun olarak tabanları su geçirmeyen ve bilekli botlardan giymiş olmasına rağmen yine de park yerinin karlı ve buzlu zemininde kaymamak için sakına sakına yürüyordu. Sonunda arabanın yanına geldiğinde rahat bir nefes alıp çantasından anahtarları aramaya başladı. O kadar dalmıştı ki yandaki arabanın kapısının kapanma sesini duymadı bile. Ancak yaklaşan ayak seslerini duyduğunda kendisine doğru gelen adama döndürdü kafasını. Adam iki uzun adımda yanına gelip durdu ve hiçbir şey söylemedi. Ellerini deri ceketinin cebine sokmuş, ayakta durmuş ona bakıyordu. Düşen kar taneleri sarı saçlarının içine yerleşip düzgün kesilmiş sakalına yapışıyordu. Maro Lexus'una baktı. Siyah olanın seninki olduğunu tahmin etmiştim. Çünkü senin için tek bir renk var, o da siyah. Hep karanlık yerlerde yürürsün. Ve de kim siyah bir arabayı bu kadar temiz tutabilir ki? Burada ne işin var Victor? Sonunda konuşmayı başarabilmişti işte. Sesi bir yabancı gibi soğuktu Maura'nın. Seni görmemin tek yolu buraya gelmekti. Bu kimsenin olmadığı yerde beni tuzağa düşürdüğünün farkında mısın? Bu sence bir tuzak mı? Burada oturup benden habersiz beni bekliyordun. Ben buna tuzak derim, evet. Ama bana fazla seçenek bırakmadın ki. Aramalarımdan hiçbirine cevap vermedin. Fırsatım olmadı. Yeni telefon numaranı vermedin bana. Hiç istemedin ki. Victor konfetiler gibi yağan kara bakıp içine çekti. Eski zamanlardaki gibi değil mi? Yeter artık eski zamanlar filan. Mağara arabaya dönüp otomatik kilide basarak kapıları açtı. Neden buraya geldiğimi bilmek istemez misin? Gitmem lazım. Bu kadar yolu tepip Boston'a geliyorum ve sen nedenini sormuyorsun bile. Peki söyle bakalım, dedi Maura, Victor'un yüzüne bakarak. Neden geldin? Tam 3 yıl Maura, deyip yaklaştı Victor. Maura artık deri ve sabun karışımı kokusunu alabiliyordu. Sıcacık vücudunda eriyen kar taneleri. 3 yıl, diye düşündü. Victor hiç ama hiç değişmemişti. Yine aynı şekilde kafa sallıyor, yine güldüğü zaman eskisi gibi gözlerinin altındaki kırışıklıklar ortaya çıkıyordu. Dışarıda spor yaparken doğal olarak açılan saçları Aralık ayında bile koyulaşmamıştı. İşte yine Victor Banks'in çekim kuvvetine girmişti Maura. Bir kere bile hata olabileceğini düşünmedin mi? Diye sordu Victor. Boşanmamızdan mı yoksa evliliğimizden mi bahsediyorsun? Burada durup seninle konuştuğuma göre neden bahsettiğim çok açık değil mi? Bunu sormak için biraz geç kalmadın mı? Maura arabasına döndürdü başını. Yeniden evlenmedin. Maura durup bekledi ve Victor'a döndü yine. Sen evlendin mi peki? Hayır. O zaman demek ikimiz için de zor bir evlilikti. Bir çözüm bulmak için çabalamadın. Güldü Maura. Bu beyaz sessizlikte çıkan tatsız ve acı bir kahkahaydı. Sürekli havalimanına koşturan sendin. Dünyayı kurtarmak için sürekli kaçıp durdun. Ama evlilikten kaçan ben değildim. Başkasıyla ilişkisi olan da ben değildim. Maura dönüp arabasının kapısını hızla kendine doğru çekti. Kahretsin ya, bekle biraz, dinle beni. Eliyle Maura'nın kolunu kavradığında buz gibi bir bakışla karşılaştı. Gözleriyle çok fazla ileri gittiğini söyler gibiydi Victor'a. Kolunu bıraktı. Üzgünüm. Ah tanrım, hiç böyle olsun istememiştim. Ne bekliyordun ki? Birbirimizi sevdiğimizi düşünmüştüm. Seviyorduk, diye düşündü Maura. Hem de çok fazla seviyorduk. Ama artık bu kadarı da fazlaydı. Bu karşılıklı atışmanın daha fazla uzamasına izin vermeyecekti. Yine Victor'un çekimine kapılmaktan korkuyordu. Daha şimdiden bunu hissediyordu zaten. Baksana, dedi Victor. Sadece birkaç günlüğüne geldim. Yarın Harvard Kamu Sağlığı Okulu'nda bir toplantım var. Ama ondan sonra başka bir planım yok. Yakında Noel geliyor Maura. Belki tatilimizin birkaç gününü birlikte geçirebiliriz. Eğer işin yoksa tabii. Ve sonra sen yine uçağa binmek için havalimanına gideceksin. En azından görüşmediğimiz zaman açığını telafi etmeye çalışırız belki. Birkaç gün izin alamaz mısın? Benim bir işim var Victor. Bırakamam. Victor binaya bakıp alaycı alaycı güldü. Neden böyle bir iş yaptığını da hiç anlamıyorum ya. Unuttun mu? Karanlık biriyim ben. Ben buyum işte. Victor Mauro'ya bakıp sesini yumuşattı. Hiç değişmemişsin. Birazcık olsun değişmemişsin. Sen de öyle. Zaten sorun burada. Mauro arabanın içine girip kapıyı kapattı. Cama hafifçe vurdu Victor. Mauro bakışlarını üzerinden ayırmayan Victor'a baktı. Kar taneleri kirpiklerin üzerinde parlıyordu. Ve Mauro'nun camı açıp bu karşılıklı konuşmayı sürdürmekten başka seçeneği yoktu. Bir daha ne zaman görüşebiliriz? Diye sordu Victor. Şimdi gitmem lazım. O zaman sonra konuşuruz. Bu gece mesela. Ne zaman evde olurum bilmiyorum. Hadi ama Mauro. Victor daha da yaklaştı eski karısına. Bir şans ver bana, dedi yavaşça. Kolana ette kalıyorum. Ara beni. Bakarız, dedi Mauro içini çekerek. Victor elini içeri sokup kolunu sıktı. Kokusu bir kez daha o güzel günlere götürmüştü Mauro'yu. Ayaz gecelerde bacaklarını birbirine dolamış halde sıcacık yatakta sarılarak uyumaları, uzun uzun ve yavaş yavaş öpüşmeleri, taze limon ve vodka karışımının o muhteşem tadı. İki senelik evlilikleri iyi kötü ama asla kafalarından silemeyeceği anılar bırakmıştı ve şu anda da Victor'un eli kolunun üzerindeyken güzel anıları hatırlıyordu sadece. Aramanı bekleyeceğim, dedi Victor, şimdiden kazandığından emin bir şekilde. Mauro gerçekten bu kadar kolay mı sanıyor, diye düşündü Jamaica Plain'e gitmek üzere parktan çıkarken. Bir gülüş, bir dokunmayla her şeyi unutacak mıydı yani? Bir anda arabanın lastikleri buz tutmuş yolun üzerinde kaydı ve arabanın kontrolünü yeniden ele almak için sıkı sıkı yapıştı direksiyona. O kadar telaşlıydı ki ne kadar hızlı gittiğinin farkına varmamıştı. Lastiklerin fırır fırır dönmesiyle Lexus'un arkası bir sağa bir sola yalpaladı. Ancak arabayı düzelttiği anda nefes alabildi. Geçici olarak unuttuğu öfke duygusunu geri kazanmıştı böylece. Önce kalbimi kırdın, şimdi de senin yüzünden ölecektim. Saçma sapan mantıksız bir düşünceydi bu. Ama işte Victor buydu. Victor insanı hep böyle mantıksız düşüncelere iten cinsten bir adam olmuştu. Greystones Manastır'ın bulunduğu sokağa gelip arabayı durduruncaya kadar sımsıkı yapıştığı direksiyondan elini kaldırmadı. Bir süre arabada oturup heyecanını bastırmaya ve kontrolü yeniden ele almaya çalıştı. Kontrolsüz bir hayatı düşünemezdi asla. Arabadan iner inmez artık hem davaya bakanların hem de gazetecilerin ilgilendiği, göz önünde biri olduğunu kavrayıverdi. Kendisini sakin ve mantıklı görmek isteyeceklerdi ve o da onların isteklerine uygun davranacaktı. İşin en önemli kısmı sadece doğru zamanı yakalamayı bilmek ve ona göre davranmaktı. Bu sefer adımları yere sağlam basa basa hiç kaymadan kendine gayet emin bir şekilde yolun karşısına geçti. Yol boyunca polis arabaları dizilmişti. İki TV haber arabası bir gelişme olursa hemen yayına geçmek için kenarda bekliyordu. İç karartıcı gündüz ışığı şimdiden gecenin karanlığına karışıyordu. Kapının zilini çaldı. Gölgelerin içinden siyah giysili bir rahibe belirdi. Rahibe Mauro'yu tanımıştı ve tek bir kelime bile söylemeden içeri girmesine izin verdi. Avlunun içinde karların üzerinde yüzlerce ayak izi vardı. Sanki farklı bir yere gelmiş gibiydi Mauro. Bugün halen devam etmekte olan arama çalışmaları nedeniyle o dingin hava yok olmuş gibiydi. Avluya bakan bütün pencerelerden ışık geliyor, kemerli geçitlerden birbirlerine seslenen adamların sesleri yankılanıyordu. Girişe adımını atmaz domates sosu ve peynir kokusu çarptı burnuna. Tıpta öğrenciyken stajını yaptığı hastanenin kafeteryasında sıkça yenen tatsız tuzsuz kayışımsı lazanyayı hatırlatan nahoş bir kokuydu. Yemek salonuna baktığında uzun masaya oturmuş sessizce akşam yemeklerini yiyen rahibeleri gördü. Titrek elleriyle çarpık çırpık tuttukları çatalları dişsiz ağızlarına götürüyorlardı. Sütün çenelerinden akıp peçeteye döküldüğünü gördü Mauro. Bu kadınlar hayatlarının çoğunu bu duvarlar arkasında geçirmiş, toplumdan tüm ilişkilerini keserek yaşlanmışlardı. Acaba içlerinde kaybettikleri ya da kaçırdıkları şeyler bambaşka bir hayat kurmak için şu kapıdan çıkıp gitmediği için pişman olan var mıydı? Koridorda beklerken sadece kadınların yaşadığı eve tamamen yabancı erkek sesleri duydu. İki polis onu tanıyıp elleriyle selam verdi. ''Merhaba doktor.'' ''Bir şey bulabildiniz mi?'' diye sordu Mauro. ''Henüz bir şey yok. Artık akşam olduğu için paydos ediyoruz.'' ''Rizzoli nerede?'' ''Yukarıda, yatakhanede.'' Mauro merdivenlerden çıkarken arama ekibinden iki kişinin daha indiğini gördü. Polis adayları. Genç erkeğin yüzü hala sivilce doluydu. Kızın yüzünde ise bütün kadın polislerin kendilerini muhafazaya almak için yüzlerine takındıkları o soğuk ve çirkin maskelerden biri vardı. Maura'yı gördüklerine derhal tanıyıp saygı gereği başlarını önlerine eğdiler. Gençler yanından geçerken kendisine yol vermek için kenara çekildiklerinde yaşlandığını hissediyordu Maura. Aslında içindeki, üstünde kendine güveni olmayan kadın yazılı bir etiketle dolaşan esas kadını fark ettirmeyecek kadar insanların gözünü korkutan bir tipi var mıydı acaba? Yenilmez kadın rolünü çok iyi oynamıştı. Ve hala da oynamaya devam ediyordu. Yüzlerine tam olarak bakmadan polis adaylarını gayet kibar bir şekilde başıyla selamladı. Arkalarından baktıklarından o kadar emindi ki. Rizzoli rahibe Kemla'nın odasındaydı. Yorgunluktan halsiz düşmüş bir şekilde omuzlarını düşürmüş yatağın üzerinde oturuyordu. Dışarıda herkes evine dönüyor gibi, dedi Maura. Rizzoli dönüp Maura'ya baktı. Gözlerinin altında koyu halkalar, yüzünde yorgunluktan kaynaklanan çizgiler oluşmuştu. Maura daha önce hiç bu kadar berbat görmemişti Rizzoli'yi. Hiçbir şey bulamadık. Öğleden beri aramadığımız yer kalmadı. Bütün dolapları, bütün çekmeceleri didik didik etmek o kadar çok zaman alıyor ki. Hem bir de bina dışında aranacak yerler var. Karın altında ne olduğunu kim bilebilir? Belki birkaç gün önce bebeği bir şeye sarıp çöpe atmış olabilir ya da belki kapının dışında bekleyen birine vermiştir. Buralarda olup olmadığını bilmediğimiz bir şey için günlerce çabalayabiliriz. Baş rahibe ne diyor? Ona ne aradığımızı söylemedim. Neden? Bilmesini istemiyorum. Ama belki yardımcı olabilir. Ya da belki onu bulmayalım diye elinden gelen tüm önlemleri alır. Sence bu kutsal mekan daha fazla skandalı kaldırabilir mi? Emirlerine itaat eden birinin kendi bebeğini öldürdüğünü dünyanın bilmesini ister mi hiç? Bebeği öldürüp öldürmediğini bilmiyoruz. Sadece kaybolduğunu biliyoruz. Peki otopsi sonuçlarından kesin emin misin? Evet. Kemal'a yeni doğum yapmış. Ayrıca ırzını koruduğuna ve de kutsal ruhunu rahmine inip onu hamile bıraktığına falan inanmıyorum. Rizzoli'nin yanına oturdu. Bu saldırının kim tarafından yapıldığını bulmamız için öncelikle babayı bulmamız lazım. Evet, ben de şu babayı merak ediyorum zaten. Hemen peder geldi aklıma. Peder Brophy'den mi bahsediyorsun? Yakışıklı adam, gördün mü onu? Maura'nın aklında yere düşen kameramanın başının yanındayken kendisine seyreden bir parlak çift mavi göz geldi. Her biri birer kurt olan gazetecileri yere sermek için manastırın kapısından siyah elbiseli bir savaşçı gibi çıkışı geldi gözlerinin önüne. Sürekli buraya girip çıkabiliyor rahatça, dedi Rizzoli. Ayin veriyor, itirafları dinliyor. Günah çıkarırken başka sırlarını da rahatça paylaşabilirsin, öyle değil mi? Cinsel ilişkinin ikisinin de isteğiyle gerçekleştiğini mi ima ediyorsun yani? Sadece yakışıklı bir adam olduğunu söylüyorum. Gebeliğin burada başlayıp başlamadığını bilmiyoruz. Geçen Mart ayında evine gitmemiş miydi Kemla? Evet, büyük babası öldüğünde. Zamanlama tam uyuyor işte. Eğer Mart'ta hamile kaldıysa şimdi hamileliğinin 9. ayında olacakmış. Evine döndüğü zamanlarda hamile kalmış olabilir. Ama tabii bu duvarların içinde de hamile kalma ihtimali var. Rizzoli alaycı bir şekilde kahkaha attı. Belki bakirelik canına tak etmiştir. Bir süre hiç konuşmadan yatağın üstünde oturdular. İkisi de duvardaki haca bakıyorlardı. İnsanlar ne kadar çatlak diye düşündü Maura. Eğer Tanrı diye bir şey varsa hakikaten neden bizden ulaşılması imkansız şeyler istiyor? Bir aralar rahibe olmak istemiştim, dedi Maura. İnançsız olduğunu sanıyordum. Sadece 9 yaşındaydım. Evlat edinildiğimi öğrendim. Kuzenim kaçırdı ağzından. O zaman her şeyin nedeni, neden anneme ya da babama benzemediğimi, neden bebekliğime ait bir fotoğrafın bulunmadığını anladım. Bütün hafta sonunu odamda ağlayarak geçirdim. Başını salladı Maura. Zavallı annem babam ne yapacaklarını bilemediklerinden beni eğlendirmek için sinemaya götürmüşlerdi. Eski bir film olduğu için sadece 75 sent verip Neşeli Günler filmine gittik. Durdu. Julie Andrews'a bayılıyordum. Maria gibi olmak istiyordum. Manastırda yaşamak istiyordum. Hey doktor, bir sır vereyim mi sana? Nedir? Ben de senin gibiydim. Maura ona baktı. Dalga geçiyorsun. Ben topluma ters düşerek ayrı duran bir kişi gibi görünebilirim ama Julie Andrews'in çekim gücüne kim kapılmadı ki o zamanlar? İkisi de kahkahalarla güldüler ama gülüşleri fazla sürmedi. Peki neden fikrini değiştirdin diye sordu Rizzoli. Yani rahibe olmaktan neden vazgeçtin? Maura ayaklarından kuvvet alarak kalktı ve sallana sallana pencereye doğru yürüdü. Avluya bakarak konuşmaya başladı. Büyüyüp olgunlaştığımda vazgeçtim. Görmediğim, koklamadığım ya da dokunmadığım şeylere inanmamaya başladım. Bilimsel olarak kanıtlanmayan şeylere. Durdu ve tabii erkekleri keşfettim. Ah, tabii erkekler diye güldü. Onlar olmazsa olmaz. Hayatın gerçek amacı nedir biliyor musun? Yani biyolojik açıdan. Seks mi? Üremeden bahsediyorum. Genlerimiz bizden çoğalmamızı ister. Hayatlarımızı kontrol edenin kendimiz olduğunu sanırız aslında ama bize bebek yapın diyen DNA'larımızın kurbanı oluyoruz. Mauro dönüp Rizzoli'nin gözlerinden akan yaşları gördüğünde donup kaldı adeta. Hızlı bir şekilde gözlerini sildi Rizzoli. Jane? Yorgunum. Hepsi bu. İyi uyuyamadım. Başka bir şeyin yok. Eminsin değil mi? Başka ne olacak ki? Rizzoli'nin cevabı çok keskin ve sertti. Kendini müdafaa eder gibiydi adeta. Kendi de farkına varmıştı. Bunun yüzü kıpkırmızı olmuştu. Tuvalete gitmem lazım, dedi ve bir an önce gitmesi gerekiyormuş gibi ileri doğru atıldı. Kapıda durdu ve arkasını döndü. Bu arada, şurada masanın üzerinde bir kitap var. Hani Camilla'nın okuduğu kitap. Biraz inceledim. İrlandalı Azize Bridget yazmış. Bir biyografi biliyor musun? Her şeyin bir koruyucu meleği vardır. Her şeyin ama. Mesela çapkı üreticilerinin, uyuşturucu müptelalarının birer özel azizi vardır. Ya kayıp anahtarların bile azizi var. Peki şu Bridget kimin azizesiymiş? Yeni doğan bebeklerin, dedi Rizzoli yavaşça. Bridget yeni doğan bebeklerin azizesi, dedi ve odadan çıktı. Mauro kitabın açık olarak konulduğu masaya baktı. Sadece bir gün önce Camilla'yı masasının başına oturmuş, azizelik mertebesine ulaşan İrlandalı genç bir kadının hayatını içine çeke çeke kitabın sayfalarını yavaş yavaş çevirirken hayal etmişti. Ama şimdi artık gözünün önüne başka bir görüntü geliyordu. O sakin sessiz Camilla gitmiş, kendine işkence çektiren, ölü çocuğunun kurtuluşu için San Bridget'e yalvaran bir Camilla gelmişti. ''Sana yalvarıyorum, lütfen onu bağışlayıcı kollarını al. Vaftiz olması için onu ışığa götür. O masum, o günahsız.'' Mara oldukça sade görünümlü odaya baktı. Üzerinde tek bir leke dahi olmayan yerler, cila ve çamaşır suyu kokusu yeni bir anlam kazandırmıştı odaya şimdi. Masumiyeti simgeliyordu bu temizlik. Tanrı'nın emirlerine karşı gelen Camilla can havliyle günahlarını, suçlarını temizlemek istemişti. İlerleyen aylarda giysisinin katlarının altında saklanmış bir bebek beklediğini fark etmiş olmalıydı. Ya da acaba gerçeği bir türlü kabul edememiş olabilir miydi? Hamile genç kızların şişik karınlarının varlığını inkar etmesi gibi o da hamile olduğunu kendi kendine itiraf edememiş miydi acaba? Çocuğunu dünyaya getirdiğinde ne yaptın? Korkuya mı kapıldın? Panik mi oldun? Ya da günah işlediğinin kanıtı olan o bebeği büyük bir soğukkanlılıkla ortadan kaldırmak mı istedin? Dışarıdan gelen erkek seslerine kulak kabarttı. Pencereden baktığında binadan çıkan iki polisin gölgelerini gördü. İkisi de üzerlerindeki paltolarının önünü indiklemek için durdular. Gece karanlığında gökyüzünden payetler gibi yağan kara bir göz attılar. Sonra yürüyerek avludan çıktılar. Kapı menteşeleri gıcırdayarak kapatıldı arkalarından. Sonra dinlemeye devam etti Mauro. Ama karlı gecenin sessizliğinden başka hiçbir şey duyamadı. Ne kadar da sakin diye düşündü. Sanki binada sadece ben varmışım gibi. Unutulmuş ve tek başıma. Bir çatırtı duyduğunda odada yalnız olmadığını anladı. Boynunun arkasındaki saçlar birden havalandığında gülmeye başladı. Bak bak Jane, bana böyle gizli gizli cümlesini tamamlayamadan döndü. Odada başka kimse yoktu. Bir an kımıldayamadı. Nefes alamadı. Sadece boşluğa ve tertemiz yerlere bakmaya başladı. Bu odada hayalet var, dedi kendi kendine önce. Daha sonra kafasını toparladığında eski binalarda yerlerden kalorifer borularından bazı seslerin gelebileceğini düşündü. Duyduğu ses birinin ayak sesi değil, soğuk nedeniyle genleşen yer tahtalarından çıkan sesti muhtemelen. Onu odada birinin olduğu düşüncesine sevk eden bin türlü neden bulabilirdi. Ama kesinlikle bir şey vardı bu odada. Gözünü dikmiş ona bakan bir şey. Şimdi kollarındaki tüyler de havaya kalkmıştı. Her bir sinir hücresi koro halinde alarm veriyordu sanki. Bir şey sanki tepesinden sıçramış gibiydi. Tırmık sesi gibi bir ses duydu. Tavana baktı. Bir fare filan olabilir mi acaba? Benden korkup kaçmıştır belki. Odadan dışarı çıktı. Panik halinde atan kalbinin sesi neredeyse yukarıdan gelen sesi bastıracaktı. İşte koridorun tavanından yine aynı ses gelmeye başlamıştı. Ayrım sonu sayfa 95. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Harvard. H-A-R-V-A-R-D. Julie Andrews. J-U-L-I-E-A-N-D-R-E-W-S. Maria. M-A-R-I-A.